Ayrım 13. Türkiye'de gerici akımlar ve Nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek, sayfa 182. Serbest fırka ve sürüklediği olaylar. Serbest fırkanın kurulması Atatürk'ün Fethi Bey'e yazdığı mektupla başlamıştır. Bu mektupların metni için bakınız Tuna'ya, siyasi partiler 631, ayrıca bakınız Karpat 64, Levis. Bu mektuplara Fethi Bey'in Paris sefirliğinden dönüşünde memleketin durumundan şikayet eden 11-8-1930 tarihli mektup sebep olmuştur. Ve Atatürk, Fethi Bey'e verdiği cevapta, laik cumhuriyet esaslarına uygun bir parti kurmasını tavsiye etmiştir. Bu istek üzerine 12 Ağustos 1930 tarihinde parti kurulmuştur. Serbest fırkanın kuruluşu, Terakkiperver Parti'ye göre büyük bir fark göstermektedir. Terakkiperver Parti, Gazi'ye karşı bir hareketin ifadesidir. Serbest fırka ise Halk Partisi'nin çok partili hayata geçiş arzusunun bir sonu olmuştur. Parti, cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik esaslarına bağlıdır. Buna karşılık siyasi ve ekonomik görüşü bakımından daha liberal bir mahiyet arz etmektedir. Partinin hayatı uzun sürmemiştir. Buna rağmen bu kısa süre içinde parti geniş bir teşkilat kurabilmiş ve yayılmıştır. Atatürk'ün partinin hayatını garanti etmesi partiye daha da kuvvet vermiş ve parti kurucuları Atatürk'ü fahri reisleriymiş gibi kamuoyuna tanıtmışlardır. 9 Eylül 1930 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi imzasıyla Gazi'ye açık mektup neşretmiş ve kendisinden serbest fırka karşısındaki durumunun ne olduğunu sormuştur. 10 Eylül tarihli Cumhuriyet'te Gazi'nin cevabı çıkmış ve kendisinin Halk Fırkası reisi olduğunu açıkça ifade etmiştir. İstanbul'da Yarın ve Son Posta gazeteleri yeni fırkayı hararetle desteklemişlerdir. Yarın gazetesi sahibi Arif Oruç, eski bir komünist fırkası kurucusu olduğu için kendisine Fethi Bey'e itimat etmemiştir. Fırka belediye seçimlerine girmiş fakat kazanamamıştır. Bu başarısızlık Halk Fırkası'nın seçimlerde baskı yaptığı iddiasıyla karşılaşmıştır. Bu durum karşısında Serbest Fırka, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey aleyhine istizah takdiri vermiştir. Takrir, 15 Kasım 1930 tarihli celsede müzakere konusu yapılmış. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 3, İçtihat 4, Cilt 22-25, sayfa 16 ila 74. Ve iki partinin birbirini ithamı için vesile olmuştur. Şükrü Kaya, Serbest Fırka'nın çiftçiyi kurtarmak için devletçi bir siyaset takip edilişini, cinayet saydığını belirtmiş, iki parti arasındaki farkın sadece buna dayandığını ileri sürmüş ve liberal siyasete hücum etmiştir. Aynı ceride 47. Refik Koraltan Bey ve Rasih Bey ise Serbest Fırka'yı irticayı desteklemek, Atatürk'ün şahsiyetini istismar etmekle itham etmektedirler. Aynı Zabıt Ceridesi, sayfa 42-43-36. Fethi Bey ise irtica iddialarını reddetmekte, seçim hilelerini ileri sürerek misaller vermektedir. Halk Fırkası'nın oligarşik ve totaliter tutumunu tenkit ile her konuda hürriyetin mevcudiyetini talep etmiştir. Halkın istediği tarafa rey vermesi hürriyetinin sonucudur. Halk açıkça irtica istememiştir. Devrimleri istemeyen grubun serbest fırkaya oy vermesi seçim hukukundan doğan hakkıdır. Aynı Zabıt Ceridesi 17-21. İsmet Paşa Menemen hadiseleri ile ilgili olarak 1-1-1931 tarihli celsede yaptığı konuşmada muhalefetin hareket hürriyetini, memleketin yüksek menfaatlerine zarar vermeyecek, bilhassa devrimler konusunu suistimal etmeyecek şekilde tahdit etmesi, sınırlaması gereği üzerinde durmuştur. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi 193, Devre 3, Cilt 24, sayfa 4. İstizah takririyle ilgili müzakereler sırasında Ali Çetinkaya, Fethi Bey'i Mondros mütarekesini imzaladığı için itham etmiştir. Ayrıca serbest fırkanın muhalefet vazifesi olarak sadece Halk Partisi'ne hücum etmesinin, partinin gerçekleştirdiği devrimlerin zayıflamasına ve memleketin zarar görmesi sonucunu doğuracağı belirtilmiştir. Refik ve Vasıf Beylerin konuşmaları. İstizah sonunda Şükrü Kaya 10 muhalife karşı 221 oyla itimad almıştır. Bu sırada Atatürk de partinin isteyerek veya istemeyerek olsun toplum katında yarattığı anarşi havasını, devrimlerin tehlikeye girişini göz önünde bulundurarak partiye karşı tutumunu değiştirmiş ve eski koruyucu tutumunu terk etmiştir. Gazi, serbest fırkanın irtica çevrelerinin reaksiyonlarına sebep olabileceği endişesini 1 Kasım 1930 tarihli meclise açış nutkunda belirtmiştir. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 3, İçtihat 4, Cilt 21-25, Sayfa 3. Bu sırada Baltacıoğlu, gerçek Atatürk'ün Halk Fırkası reisi Atatürk olmadığını, bakınız Baltacıoğlu, bizim taptığımız Mustafa Kemal, yarın 12 Teşrini evvel 1930, bu sırada aynı sütunlarda Arif Oruç, Atatürk'ün başvekil ve Fevzi Çakmak'ın reisi cumhur olmasını teklif etmiştir. Bu durum karşısında Fethi Bey, Gazi'ye karşı olduğu iddialarını reddetmiş, Ağoğlu 94 ve arkadaşlarıyla istişare ederek partisini feshetmiştir. Serbest Parti'nin kendi kendini feshi bugün hala tartışılan bir konudur. Bazıları Gazi'nin bütün vaatlerine rağmen fırkayı tutmadığını, vaatlerinde durmadığını belirtmektedir. Bakınız İlmen, 4 ay yaşamış olan zavallı serbest fırka 8, Ağoğlu ise İsmet Paşa ve Gazi'nin samimi olarak muhalefeti arzuladıklarını ve fakat Gazi'nin İsmet Paşa'ya karşı olduğu zehabının ve yurttaki anarşinin kapatılmaya sebep olduğunu belirtmektedir. Bakınız Ağoğlu 93. İlmi görüşten uzak ve birçok yanlışlarla dolu bir kitapta ise tek taraflı bir izahla bütün suç İsmet Paşa'ya yüklenmektedir. Bakınız Kandemir, Serbest Fırka İstanbul 1955. Görünen sebep ne olursa olsun, gerçek sebep fırkanın kendi bünyesindedir. Kuruluşunda belirli bir görüşe göre kurulmamış, zorlama, iktidarın desteğinin doğurduğu bir parti olmuştur ve daha doğarken sakat doğmuştur. Serbest fırkayı takiben kurulan iki küçük siyasi parti de siyasi hayatta bir başarı kazanamamışlardır. Adana'da kurulan Ahali Demokrat Fırkası ile Edirne'de kurulmasına teşebbüs edilen Amele ve Çiftçi Partisi, Tuna'ya siyasi partiler 635 ila 638. Serbest fırkanın Atatürkçü ve laik olduğu kanaatindeyiz. Hiç olmazsa liderleri bu konuda samimidirler. Fakat devrimlerin gerçekleştiricisi olan Halk Fırkası'nın reaksiyoner çevrelerde yarattığı antipati bu çevreyi serbest fırka etrafında birleştirmiştir. Bu bakımdan kanaatimizce devrimlerin körpe çağında Halk Fırkası'nda duyulan irtica endişesi haklıdır. Nitekim serbest fırkanın verdiği muhalefet emniyeti toplumda etkisini bulmuştur. 22 Aralık 1930'da Menemen'de Kubilay'ın şehit edilmesiyle sonuçlanan Nakşibendi Derviş Mehmed'in hareketi, 1935'te Siirt'te Şeyh Halit ve Abdülkudüs'ün hareketleri, nihayet Nakşibendi Ahmet Kalaycı'nın 1936'daki İskilip olayı birbirini takip etmiştir. Bütün bu olaylara karşı iktidarın tutumu sert, kesin ve enerjiktir. İrticai mahiyetteki olaylar önlenmiştir. Hükümetin olaylar karşısındaki sert ve kesin tutumuna örnek olarak bakınız İsmet Paşa'nın Menemen olayları ile ilgili konuşması. Zabıt Ceridesi, Devre 3, Cilt 24-4. Bütün bu gerici olayların müşterek bir amacı, noktası vardır. Olaylar camilerden başlamıştır, softalar tarafından düzenlenmiştir ve şeriatı kurtarmak, halifeyi yeniden kazanmak hülyasına kapılmıştır. Buna karşılık mevcut iktidarın da hiç şaşmayan bir davranışı vardır. Mevcut laik ve devrimci düzeni sarsıcı, ellerinden kaçırdıkları menfaatleri yeniden kazanmak amacına yönelmiş bu şekilde hareketleri kesin ve sert bir şekilde cevaplandırmak. Meclis bir ideoloji etrafında birleşmiş, devrimlere inanmış kişilerden kuruludur. Cumhuriyetin laik devlet düzeni demokrasi hareketlerine kadar hiçbir tehlikeye iktidarlar tarafından düşürülmemiş ve düşmesine imkan verilmemiştir. Çok partili hayata geçiş ve getirdikleri. İkinci Cihan Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin siyasi hayatında köklü değişimler ortaya çıkmıştır. 1945 yılının baharında devrin Cumhurbaşkanı İnönü, muhalefet partilerinin çoğalmasının iyi karşılanacağını belirtmiştir. Harbin doğurduğu ekonomik çıkmazlar, varlık vergisi olayı, devletçi idare tarzının yarattığı hoşnutsuzluk, muhalefet partisi olarak kurulan Demokrat Parti'ye geniş ve hazır bir taraftar kütlesi kazandırmıştır. 1939 ila 1945 arasındaki gergin ve çetin seneler zarfında Türk hükümeti ister istemez askerlik için köylü gençlere ve iktisaden ayakta durabilmek için köyün cılız kaynaklarına Atatürk devrine nazaran çok daha fazla el atmak zorunda kalıyordu. Reed, Demokrat Türkiye'de yeni bir kuvvet faaliyeti halinde. Sayfa 3. Tek parti iktidarının şartları altında empoze edilen ve kısmen zaruretin doğurduğu bu sıkı tedbirler, köylüler ve mahalli liderler tarafından hoşnutsuzlukla karşılandı ve unutulmadı. Bu durum, Demokrat Parti'nin toplum tarafından benimsenmesi sonucunu doğurdu. Aynı yazı, sayfa 4, Rustov, Politics and Islam in Turkey, 1924 ila 1955. Islam and the West, sayfa 91. Uzun yıllar tek partinin siyasi iktidarı altında bulunan toplumun, demokratik idare altında demokrasiyi yanlış anladığı, laik ve devrimci devlet düzenine karşı bir takım davranışlarda bulunduğu görülmektedir. Özek, irtica konusunda. Dünya, 2 Haziran 1958. Siyasi alandaki partiler mücadelesi ve toplumun emniyetini kazanmak endişesiyle 1923'ten sonra ilk defa bu devre içinde İslamcı fikirler siyasi hayatta rol oynamaya başlamış ve din politika konusu yapılmıştır. Kanaatimizce bu devre içinde laik ve devrimci düzene karşı olan yeni İslamcı akım, dine taviz veren davranışlar yukarıdan aşağı olmuştur. Yani toplumda dinci davranışlar bu devre içinde belirmemiştir. Aksine siyasi faaliyet ve çekişmeler dini konu olarak aldıkça toplumda uyumuş veya bastırılmış durumda olan İslamcılık cereyanını canlandırmıştır. Ancak 1950'den sonradır ki bu davranışlar sonucunu vermiş, toplumsal kıpırdanmalar kendisini göstermiştir. Bu devre içinde kurulan ve İslamcı esaslara dayanan siyasi parti bolluğu, çok partili hayata geçişimizin bu konuda ne kadar önemli bir rol oynadığının delilidir. Read, Revival of Islam in Secular Turkey in the Middle East Journal 1, Volume 8, No. 3, 1954, sayfa 271. Gerçekten bu devre içinde millet, milli kalkınma, sosyal adalet, çiftçi köylü, arıtma koruma, İslam koruma, muhafazakar, toprak, emlak, serbest teşebbüs partileri, bu partiler için bakınız Tuna'ya, Siyasi Partiler, İstanbul 1952. Derece derece Türkiye'nin siyasi hayatının İslamcı esaslara uyması gerekçesiyle ortaya çıkmışlar, gelenekçi bir görüşün temsilcisi olmuşlardır. İslamcılık cereyanının bu devredeki rolü için bakınız Tuna'ya İslamcılık cereyanı sayfa 188 ve mütakip. Bu devrenin siyasi hayatında İslamcı ve muhafazakar cereyanın ortaya çıkışının en önemli örneği Millet Partisi'nin kuruluşu olmuştur. 1948 senesinde dini reform isteyen bir grup, Demokrat Parti'den ayrılmış ve Millet Partisi'ni kurmuştur. Parti, sosyal hayatta geleneklere ve örf ve adete geniş önem verilmesine taraftardır. Partinin ana programının 7. maddesine göre, parti içtimai nizamın teşekkülünde itikatların, ahlakın, geleneklerin, örf ve adetin büyük hislerini tanır. Bunlar sık sık değişmezler ve devletin nüfuzu dışında kalır. Ana programın 8. maddesine göre de parti din müesseselerine ve milli ananelerine hürmetkardır. Gene partinin ana programının 2. maddesine göre laikliği esas itibariyle kabul etmekle beraber din işlerinin ayrı bir teşkilat elinden idaresini, bu teşkilatın muhtar bir teşkilat olmasını istemektedir. Parti ayrıca ilk ve orta tedrisata din dersleri konulmasını da uygun görmektedir. Siyasi iktidara dini baskı. 1946 ile 1950 yılları arasındaki ilk demokrasi çağında dini esasları benimseyen gelenekçi partilerin kurulmasıyla kalınmamış, CHP'nin tutumunda dahi bazı sapmalar olmuştur. Partinin özellikle çiftçi unsurları, partinin devrimler konusundaki tutumunun yeniden gözden geçirilmesini istemişlerdir. Parti içindeki bir grubun 1945 yılında ortaya attığı dinde reform fikri, parti içindeki gelenekçiler tarafından benimsenmemiştir. 1947 kurultayı, meselenin daha esaslı tartışılmasına sebep olmuş, CHP'nin devrimci tutumu sert görülerek değiştirilmesi Hamdullah Supi, Sinan Tekelioğlu, Şükrü Nayman, Yusuf Ziya Kösemen gibi milletvekillerince istenilmiştir. Laikliğin memleketimizde yanlış anlaşıldığı ve dine devletin müdahale ettiği bu grupların üzerinde durduğu başlıca tez olmuştur. Bu müzakereler için bakınız CHP 7. Kurultay tutanağı Ankara 1943 sayfa 449 ve mütakip. Gelenekçilerin bu tezi cevabını aynı grup içinde bulmuştur. Laiklik ve Türkçülük bütün kuvvetiyle savunulmuştur. kurultay devrimcilerin tezini benimsemiştir. Bu olay Hamdullah Supi'nin partiden istifasıyla sonuçlanmıştır. Parti içindeki devrimci grubun hakimiyeti kazanmasına rağmen CHP'si seçim endişesiyle ilk tavizci hareketlerde bulunmaktan da çekinmemiştir. 1 Şubat 1949'da ilk okullara din dersleri konulmuş, 1948 yılında ilk defa hacca gideceklere döviz tahsis olunmuş, 1949 yılının Ocak ayında İmam Hatip kursları açılmıştır. 1950 yılının Mart'ında da din adamlarının idaresi yeniden Diyanet İşleri Riyasetine verilmiştir. Ankara Üniversitesi Senatosu 7 Ocak 1949 tarihinde İlahiyat Fakültesi açılması konusunda karar vermiştir. Şemsettin Günaltay kabinesi de programına İlahiyat Fakültesi açılmasını koymuştur. CHP iktidarının bütün bu faaliyeti siyasi mücadelenin doğurduğu baskının sonucudur. CHP'nin din konusundaki tutumunu yorumlayan gelenekçi basın, iktidarı bazı tavizler vermeye zorlamaktadır. Gelenekçi basın özellikle Millet Partisi'nin din konusundaki tutumunu benimsemekte, Millet Partisi'nin beyannamesi Sebilür Reşat No. 48, CHP'yi Türk halkının duygularına hürmetsizlikle suçlandırmaktadır. CHP inatla halkın vicdanına aykırı bir kuralı, laikliği müdafaa etmektedir. Bu yol CHP'nin yıkılışını hazırlamaktadır. Bu fikirler için bilhassa şu makalelere bakınız. Halk Partisi'nin din siyaseti, Selamet, 21 Kasım 1947, No. 27, sayfa 15. Yusuf Ziya Kösemen, Millet Hakimiyeti, Ahlak Hakimiyeti, Sebilür Reşat, No. 5, 1948, sayfa 73. 20 sene süren komünizm umdeleri, Sebilür Reşat, No. 17, 1948, sayfa 264. Hüseyin Saruhan, laik misiniz yoksa din düşmanı mı? Sebilür Reşat, No. 18, 1948, sayfa 186. Ayrıca bu konuda geniş bilgi için bakınız Tuna'ya İslamcılık Cereyanı, sayfa 201 ve mütakip. Halk Partisi siyasi irtica ile suçlandırılmaktadır. Siyasi irtica Sebilür Reşat, No. 19, 1948, sayfa 304, iktidar üzerinde baskı doğuran dini görüş için bilhassa bakınız Cumhurbaşkanımızdan bir istirhamımız var. Sebilür Reşat, 1948, sayfa 86. Din eğitimi, dil devrimi, Türkçe ibadet, batıllaşma hareketleri gelenekçiler tarafından ağır tenkitlerle karşılanmakta, bu hareketleri gerçekleştiren CHP, dini yıkıcılık, maneviyat düşmanlığı ile itham olunmaktadır. Gelişimi sağlayacak, komünizmi önleyecek olan İslamiyet'in hakimiyetini tekrardan kurması, İslam Birliği'nin teessüsü bu cephenin teklifleri arasındadır. İslami cemiyet nizamının savunulması bu devrede yeniden görülmektedir. Gelenekçilerin bu davranışı ve bu davranışı temsil eden Demokrat Parti'nin tutumu, CHP'nin seçim endişesiyle bazı sapmalarda bulunması sonucunu doğurmuştur. Gelenekçi cephe, bütün siyasi olaylara karışıp onları kendi görüşlerinden yorumlamaktadır. Mesela bu cephe, Şemsettin Günaltay kabinesine, kabinede Cemil Sait Barlas ve Tahsin Banguoğlu olduğu için itimat etmemektedir. Eşref Edip, Günaltay'ın başkanlığı ve akisleri, Sebilür Reşat, No. 29, 1949, sayfa 57. 14 Mayıs 1950 seçimlerinden önce gelenekçiler bütün siyasi partileri dini açıdan incelemiştir. CHP'ye itimat edilmemektedir. Demokrat Parti'de bütün tavizci hareketlerine rağmen Celal Bayar yüzünden tereddütle karşılanmaktadır. Bayar, Atatürkçü olarak tanınmakta, CHP'nin din konusundaki görüşünü desteklediği zannedilmektedir. 1947 yılında Bayar'ın İzmir'de söylediği bir söz hatırlardadır. Bayar, şeriatı yaşatmayacağız demiştir. Gerici basının tepkisi Demokrat Parti'yi güç durumda bırakmış ve Bayar sözlerini tavzih etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu beyanat üzerine gözüken reaksiyon için bakınız, Eşref Edip, şeriatı yaşatmamak. Sebilür Reşat, No. 39. Raif Ogan, Bayar ve Laiklik. Sebilür Reşat, No. 47. Eşref Edip, din her şeyden üstündür. Sebilür Reşat, No. 46. Eşref Edip, laiklik şeriat aleyhtarlığı mıdır? Sebilür Reşat, No. 45. Bu olay dahi dini çevrenin nasıl bir siyasi teşekkül üzerinde baskı yaptığını, oy endişesi doğurduğunu göstermektedir. Bu olay ve Bayar'ın açık bir tavizde bulunmayışı İslamcı çevrenin basınınca tenkit olunmaktadır. Demokrat Parti'nin Din Siyaseti, Sebilur Reşat No 27, 1949, sayfa 27. Partilerin Din Siyaseti, Sebilur Reşat No 76. Bu çevreye göre halkın maneviyatını üstün tutan ve toplumu tatmin edecek parti Millet Partisi'dir. Millet Partisi'nin beyannamesi Sebilur Reşat No 48, partilerin din siyaseti Sebilur Reşat No 76. 14 Mayıs seçimlerine kadar CHP iktidarı ve devrimciler konusunda kesin bir fikir açıklamayan gerici çevre, CHP'nin seçimi kaybetmesiyle bu eski iktidara karşı sert tenkitlerini açıklamaya koyulmuşlardır. CHP, Hakk'a arka çevirdiği için seçimleri kaybetmiştir. Eşref Edip, Hakk'a arka çevirenlerin akıbeti, Sebilur Reşat No 78. Çevre, Demokrat Parti'ye akıl vermekte, maneviyata uymasını istemektedir. Bu partiye karşı olan itimatsızlık, Arapça ezanın kabulüyle kalmayacaktır. 1946 ile 1950 CHP'nin son iktidar yılları, yılların biriktirdiği bir takım kinlerin ve gizli kalmış düşmanlıkların ortaya atıldığı devredir. Bununla beraber bu atılımlar kesinlik taşımamaktadır. Çok partinin ortaya çıkışı oy endişesini doğurmuş ve mevcut bütün partiler oy sağlayabilmek için halkın din duygusunu alet etmekten çekinmemiştir. Bu ise laiklik müessesesi için tehlike doğurmuştur. Siyasi olaylar dahi dini açıdan incelenmekte, İslamiyet'e dönüş fikri yayılmaktadır. Bununla beraber şer'i esasların devlet üzerine hakim kılınması konusunda bir fikir de ortaya atılmamıştır. Daha ziyade İslam'ın etik prensipleri üzerinde durulmaktadır. İslamcı gerici fikirler bu devre içinde halkın tazikiyle aşağıdan yukarıya değil politikacıların gayretiyle yukarıdan aşağı bir hava cereyan yaratmıştır. Bu devre 1950'den sonrasını hazırlayan bir yapıdadır. 13. ayrımın sonu, sayfa 193.